إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Şura suresine başlamıştık. Allah Azze ve Celle peygamberimize Allah sana ve senden evvelkilere işte bu şekilde vahyeder ey Resulüm buyurmuştu. Yani sana gelen bu dava yeryüzüne ilk defa geliyor değil. İlk insandan Hazreti Adem'den beri aynı davayı Allah Azze ve Celle kullarına göndermiştir. Göklerde o ilah olduğu gibi yeryüzünde de o ilah olacaktır. Göklerde onun dediği olduğu gibi yeryüzünde de onun dediği olacaktır. La ilahe illallah davasını ey Resulüm yalnız sana göndermedik. Senden evvelki peygamberlere de aynı davayı göndermiştik. Kur'an bu hakikati Kur'an'da Allah Azze ve Celle defalarca bize hatırlatır. Ve böylece bütün Müslümanlara moral verir. Ey müminler sizin savunmuş olduğunuz bu dava İnsanlık tarihi kadar eski bir davadır. Bunu ilk defa siz savunmuyorsunuz. Sizden evvel çok insanlar bu dava için şehit oldular, gazi oldular. Çokları bu dava uğrunda mücadele verdiler, çok şeylerinden fedakarlık yaptılar. Siz büyük bir ağacın kökü çok derinlerde olan, dalları çok genişlemiş olan koca bir ağaçta bir yapraksınız. Ne ilksiniz ne de sonsunuz. Dolayısıyla sizin başınız ta gerilere kadar gittiğine göre ilk insanla birlikte dünyaya gönderilmiş olan bir davanın en son temsilcilere sizler olduğunuza göre o halde üzülmeyin, gevşemeyin. Daha evvelkilere Allah Azze ve Celle nasıl yardım ettiyse size de öyle yardım eder. Bir ara fetret devrine girebilirsiniz. Bir ara galibiyetten mahrum olabilir, mağlup olabilirsiniz. Hatalarınızdan dolayı Allah Azze ve Celle bütün günahlarınız ahirete kalmasın diye, bu dünyada günahlarınıza kefaret olsun diye size bir takım acılar çektirebilir. Bu acı bazen uzun sürebilir, 100 sene sürebilir, 200 sene sürebilir. Fakat hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacaksınız ve davanızın doğruluğundan asla şüphe etmeyeceksiniz. Bu dava Allah'ın davasıdır ve Allah bu davayı ilk defa size vermiyor. Sizden evvel de nicelerine bu dava verilmişti. O halde ey müminler, ümit var olunuz ve istikbalin size tekrar verileceğini biliniz. Allah Azze ve Celle mümin kullarını bu şekilde teselli etmekte ve bu davanın çok önceden başlamış bir dava olduğunu bize hatırlatmakta ve müminlerin kendilerine güvenmelerini ve Allah'a güvenmelerini istemektedir. Göklerde ve yerde olanlar hepsi O'nundur. Ey müminler, madem ki her şey O'nundur, o halde siz haklısınız. Size verilen bu dava demek ki doğru bir davadır. Madem göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır, o halde göklerde O'nun dediği olduğu gibi yerde de O'nun dediği olması, bütün mahlukat üzerinde O'nun dediği olduğu gibi insanlar üzerinde de dünyada da O'nun dediğinin olması, O'nun koyduğu kriterlerin ve kanunların geçerli olması icap eder. Madem ki göklerde ve yerde olanların O'na ait olduğu konusunda bütün insanlar hemfikirdirler, Allah inkar edenlerin dışında bütün dinler, bütün insanlar hepsi, bütün her şeyin Allah'a ait olduğu konusunda ve bir tane yaratıcı olduğu konusunda hepsi hemfikirdirler. Madem öyledir, o halde göklerde O'nun dediği oluyorsa yerde de O'nun dediği olması gerekir. Bunda da hemfikir olmaları icap eder. Akıl da bunu söylüyor, vicdan da insana bunu söylüyor. Akıl, evet, madem ki her şey O'nun, o halde O'nun dediği olmalı diyor. Vicdan da aynı şeyi kabul ediyor. Madem ki bir şeyin sahibi kimse, O'nun üzerine tasarruf etme hakkı, söz sahibi olan o şeyin sahibidir. Madem ki böyledir, o halde dünyanın sahibi kimse, O'nun sözü geçmeli. İnsanın vicdanı da bunu kabul ediyor. O halde ey müminler, bir ara mağlubiyete düçar olmuş olabilirsiniz. Hakimiyetinizi kaybetmiş olabilirsiniz. 1400 yıllık tarihinizde son 100 sene, 200 sene zor duruma düşmüş olabilirsiniz. Mağlup duruma düşmüş olabilirsiniz. Acaba nerede hata yaptık diyecek, hatalarınızı tespit edecek. Ondan sonra yeniden ya Allah diyecek ve başlayacaksınız. Çünkü sizin bu davanız yeni çıkmış bir dava değil. Daha evvel defalarca kendisini ispat etmiş, haklılığını ispat etmiş, hem yeryüzünde adaleti tesis etmiş, bütün memleketlere, hangi memlekete gittiyse oralara adaleti götürmüş, insanlığı götürmüş, ahlakı götürmüş, medeniyeti götürmüş. Madem ki böyle bir dava size verilmiştir, o halde şu son 100 seneye, 200 seneye bakmayın. Ondan evvelki tarihlere bir bakın. 1000 yıllık tarihinize bir bakın. Ve bugünkü durumunuzdan dolayı ümitsizliğe de kapılmayın. Madem ki gökler ve yer Allah'ındır, siz de zaten bunu savunuyorsunuz. Madem ki her şey O'nundur, o halde O'nun istediği gibi bir dünya meydana getirilmeli. Bu O'nun hakkıdır. Hak bunu söyler, adalet bunu söyler. O halde davanız doğrudur. Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde olanların hepsinin Allah'a ait olduğunu bize ifade ederken aslında davamızın doğru olduğu konusunda bizi mutmain kılmak ister. Ey müminler, zerre kadar davanızdan şüphe etmeyeceksiniz. Madem ki Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin sahibidir, o halde sizin davanız haktır. Çünkü siz diyorsunuz ki madem gökler ve yer O'nundur, o halde insanlar O'nun istediği gibi yaşamalı. Bundan daha doğru ne olabilir? Akıl bunu söylüyor, vicdan bunu söylüyor, adalet bunu kabul ediyor. Ama bir takım diktatörler bunu kabul etmezler. Kendi dediğini yapmak isteyenler, sadece onlar buna itiraz ederler. Çünkü onlar insanların kendilerine kul köle olmasını istemektedirler. Onlar insanları kendilerine kul yapmak istedikleri için, yoksa bu davada bir yanlış gördükleri için değil. Bu davanın neresinde bir yanlış görmüşler söylesinler. Bu dava la ilahe illallah davası. O halde bu davanın neresinde bir yanlış görüyorlar? Allah'tan başka bir ilahın olduğunu söylesinler. Eğer Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı göklerde ve yeryüzünde fesat olurdu. Madem ki nizam devam edip gidiyor, demek ondan başka bir ilah yok. Madem ki kargaşa yok kainatın idaresinde, o halde demek ki ondan başka bir ilah yok. Bir memlekette iki tane padişah olduğu zaman orada kan gövdeyi götürür. Madem ki kainatta bu şekilde bir kargaşa yok, demek ki ondan başka ilah yok. Müminler göklerde, madem ki başka ilah yok, madem ki gökleri yaratanla yeri yaratan da aynı, o halde yerde de başka bir ilahın olmaması gerektiğini söylüyorlar. Müminler davalarının doğru olduğundan mutmain olacaklar. Davanızın doğruluğundan mutmain olmayacak olursanız, o takdirde şüphelere düşersiniz. Eğer delillerini bilmeyecek olursanız, neden Allah'tan başka ilah olmamalı? Neden sadece onun dediği olmalı? Bunun delillerini bilirseniz mutmain olursunuz. Aksi halde şüphelere düşebilirsiniz. Akıllı bir kafir gelip sizi davanız konusunda şüphelere düşürebilir. Zeki bir kafir daha doğrusu. Onlar akıllı demek uygun olmaz. Belki zekidir, belki kendi alanında uzmandır. Fakat eğer siz davanızın delillerini bilecek olursanız, hiçbir şekilde tereddütlere kapılmazsınız. Madem ki bir şeyi en iyi bilen onu yapandır, o halde insanı da en iyi tanıyan onu yaratandır derseniz, eğer bir şeyi en iyi bilenin onun yapıcısı olduğunu bilirseniz, kainatı ve insanı en iyi bilenin de Allah olduğunu anlarsınız. O halde davanızdan mutmain olursunuz. Delilleri ne kadar bilirseniz o kadar mutmain olursunuz. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olmalı. O halde madem göklerin ve yerin sahibi Allah'tır, o halde onun dediği olmalı. Delilleri bilirseniz mutmain olursunuz. İnsanlar eşittirler. O halde kimin dediği olacak? Öyleyse öyle birinin dediği olmalı ki o insanlarla eşit olmayan birisi olmalı. Hiç kimse ona ben seninle eşitim diyememeli. İşte öyle birisinin dediği olmalı. İşte o sadece ve sadece Allah'tır. Çünkü tüm insanlar hepsi birbirlerine itirazda bulunabilirler. Neden senin dediğin oluyor, benim dediğim olacak diyebilirler. İşte öyle diyemeyecekleri birisinin dediği olmalı. Bizimle eşit olmayan birisinin dediği. Ve madem ki her insanın bir menfaati var. Kim kanun koysa kendi menfaatine göre koyar. Hangi sınıf kanun koyacak olsa kendi menfaatlerini düşünür. Fakirler kanun koysa kendilerine göre kanun koyar. Zenginler koysa kendilerine göre. Her sınıf kendi menfaatlerini düşünecektir. Her fert kendi menfaatlerini düşünecektir. O halde öyle birisinin dediği olmalı ki onun hiçbir menfaati olmamalı. Bizden hiçbir menfaati olmayan sadece Allah'tır. Allah Azze ve Celle her gün vermektedir. Kullarına ona hiçbir şey veremediği halde, demek ki Allah'ın insanlardan bir menfaati söz konusu değildir. Hiçbir menfaati olmayana bıraksalardı dünyanın idaresini, o adaletli bir sistem kurardı. Hazreti Peygamber'in döneminde kurduğu gibi. Daha sonraki 1000 sene, 1200 sene boyunca kurulmuş olan adaletli sistem gibi. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları arasında ayrım yapmaz. Çünkü Allah Kürt'ün de Allah'ıdır, Türk'ün de. Arap'ın da Allah'ıdır, Laz'ın da, Çerkez'in de. Fakirin de Allah'ıdır, zenginin de. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye bıraksalardı, o herkese adaletli olan bir sistem kurardı. Zaten kitabını bunun için göndermişti. Delillerini bilecek olursanız, neden Allah'ın dediği olmalı? Delillerini bilecek olursanız, o zaman mutmain olursunuz, tereddütlere düşmezsiniz. Öyle birisinin dediği olmalı ki, o koyduğu kanunların sonucunu gören birisi olmalı. Koyduğu kanunların ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmeyen birisi olursa
ve kanun koymaya kalkarsa, insanları bozarsa ne olacak? Koyduğu kanunlar insanlara zarar verirse ne olacak? Sonra pardon, kusura bakmayın mı diyecek? Bütün bir topluma zarar verecek. Toplumu bir beyaz fare gibi, kobay gibi kullananlar, her gün yeni bir kanun koyarak toplum üzerinde deneyler yapanlar, toplumu fare gibi görenler, hangi hakla bunu yaparlar? Koydukları kanunların ne gibi sonuçlar doğuracağını, 20 sene sonra, 30 sene sonra nasıl bir nesil ve nasıl bir toplum meydana getireceğini bilmeyenler, bilemeyenler, gaybı bilmeyenler, neden hadlerini aşarlar da insanlara yön vermeye kalkarlar? Öyle birisinin dediği olmalı ki o kaybı bilen biri olmalı. Koyduğu kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilen birisi olmalı. Kaybı bilen sadece Allah olduğuna göre o halde onun dediği olmalı. Allah Azze ve Celle burada sadece bir delil sayıyor. Göklerde ve yerde olanlar onundur buyuruyor. Yani madem ki göklerde ve yerde olanlar onundur, ey müminler, size gelen bu dava o halde haktır. Madem ki ondan başkasının değil, o halde davanızdan emin olun, mutmain olun. Çünkü her şey onundur. Bu önemli bir delildir. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Tasarruf etme hakkı ona aittir. İnsan eğer bu delilleri düşünecek olursa la ilahe illallah'ın doğru bir inanç olduğunu anlar. İşte Allah azze ve celle ve huvel aliyyul azim buyurur sonunda. Çünkü o Allah azimdir, ali olandır. Bu sayrilerden bazıları ve huvel aliyyul azim ayetine dayanarak işte burada kastedilen Hazreti Ali'dir dediler ve Hazreti Ali'nin Allah olduğunu iddia ettiler. Ve huvel aliyyul azim ayetine dayandılar. Akılları sıra bir delil getirdiklerini zannediyorlar. Halbuki Ali ismi Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Allah Azze ve Celle yücedir elbette ki. Elbette ki Ali'dir. Elbette ki azimdir, büyüktür. Saptırmak isteyenler, daha evvel Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlar gibi, onların devamı olanlar, Müslüman görüntüsü içerisinde ama hakikatte Hristiyanlıktan kurtulamamış eski Hristiyanlar, eski Hristiyanlığın devamı durumunda olanlar, geçmişte Hazreti İsa'ya Allah diyenler, güya Müslüman olduk dediler, aslında olamadılar. Ve sonra Hazreti Ali'ye bu sefer Allah demeye başladılar. Şirkten geldiler, şirke gittiler. Ve huvel aliyyul azim. Evet, Allah Ali'dir ve azimdir. Onlar Hazreti Ali'yi kastediyor dediler ve azim olan Ali'ymiş demek ki dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin isimleri insanlarda olabilir. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin sonlarında Peygamberimiz hakkında Rauf ve Rahim ismini kullanır. Rauf'tur Hazreti Peygamber, Allah da Rauf'tur. Rahim'dir Hazreti Peygamber, Allah da Rahim'dir. Bazı isimlerinin insanlara verilmesi uygundur. Allah Azze ve Celle'nin Rezzak gibi, Halık gibi isimleri, Rahman gibi özel ismi, Allah gibi özel ismi, bunlar insanlara verilemez. Ama bazı isimlerin insanlara verilmesi uygundur. Ali isminin Hazreti Ali'ye verilmiş olması, çocukluğundan itibaren babası kendisine bu ismi vermişti. Hazreti Ali'ye daha sonradan bu isim verilmedi. Bir kadından doğmuştu, nasıl ilah olabilir? Yemek yiyordu, nasıl ilah olabilir? Tuvalete gidiyordu, nasıl ilah olabilir? Uyuyordu, acıkıyordu, nasıl ilah olabilir? Acizdi, ağlıyordu, gülüyordu, nasıl ilah olabilir? Sonunda da şehit ettiler, ilah öldürülür mü? Sapıyorlar ve saptırıyorlar. Ve huvel aliyyul azim ayetini bu şekilde anlamak istiyorlar. Akıllarınca müteşabih sınıfına sokuyorlar.
ve müteşabihata teviller getirmek suretiyle kendi batıl itikatlarını delillendirdiklerini zannediyorlar. Halbuki müteşabihattan değil, muhkemdir. Elbette ki Allah Ali'dir, elbette ki Azim'dir. Allah'ın isimleri birçok insanda vardır. Biz de işitiriz, Allah da işitir, Semi'dir Allah. Biz de aslında kısmen Semi' değil miyiz, biz de işitmiyor muyuz? O halde insan Allah demek midir? Allah her şeyi işitendir, biz ise bazı şeyleri sapıyorlar ve saptırıyorlar. Allah Azze ve Celle kendisinin azametini anlatmak için sonrasında buyuruyor ki, tekadus semavatu, o gökler yaklaştı, az kaldı, yetefattarın, az kaldı çatlayacaklardı. Allah'ın azametinden dolayı. Gökler az kaldı. Ayet, göklerin ne kadar korku içerisinde olduklarını işaret ediyor. Tekadu demek suretiyle az kaldı, ola yazdı. Sanki çatladı, çatlayacak bir durumda yani. Ucuna gelmişti yani. Allah Azze ve Celle'nin azametiyle, onun korkusuyla tefattur edecekler, çatlayacaklar ve min fevkihin, üstlerinden çatlayacaklar. Altlarından değil, üstlerinden çatlayacaklar. O duruma geldiler, çatlama noktasına geldiler. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatmak istiyor. Onlar Allah'ın kudretini gördükleri için, Allah'ın kudretini anladıkları için, onlar tabi gök deyince, semavat deyince sadece şu baktığımız gökyüzü değil, ozon tabakası değil sadece, belki bütün galaksiler, bütün uzay tabakaları. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün uzayın, bütün gökyüzünün, bütün uzayın hepsinin çatlamaya yaklaştığını, demek ki onlar Allah'ın azametini anlayabiliyorlar. Demek ki insandan daha fazla anlayabiliyorlar. İnsan kendisini akıllı varlık zannediyor. Meğer gökler kadar bile aklı yokmuş. Biz çatlayacak durumda hissetmiyoruz kendimizi. Allah korkusuyla çatlayacak duruma gelmiyoruz. Gökler Allah korkusuyla çatlayacak duruma geliyorlar. Şimdi kim daha akıllı söyler misiniz? Evet, akıl çeşit çeşit. Bize verilen akıl geliştirebilen bir akıl. Biz icatlarda bulunabiliyoruz. Bize verilen akıl o şekilde. Göklere de bir akıl verilmiş, o geliştiremiyor. Hayvanlara da bir akıl verilmiş, o da geliştiremiyor. Cansız dediğimiz maddelere de bir akıl verilmiş. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Aklı olmasaydı Allah'a tesbih eder miydi? Cansız dedikleriniz, taş dedikleriniz bile Allah'a tesbih eder. Çünkü o da me'nin kapsamındadır. Göklerde ve yerde olan her şey, her şey, taş da göklerde ve yerde. Madem öyle, o halde her şey Allah'ı tesbih ettiğine göre, akılsız dediğimiz, cansız dediğimiz varlıklar da onu tesbih ediyor. Biz bilemiyoruz, anlamıyoruz, duymuyoruz ama Allah haber ediyor, hepsi tesbih ediyor. Allah söylüyorsa doğru söylüyor. Göklerin ve yerin tesbihatını onlara öğreten de o, onları işiten de o. İnsan duymuyor olabilir ama Allah haber ediyor. Bize insanlar bile haber veriyor, onlara bile güveniyoruz. İnsanlar diyorlar ki, duydum falan şöyle dedi, filan yerde şöyle oldu. Veya gördüm diyor, duydum diyor, kulaklarımla duydum diyor mesela, inanıyoruz. İnsana bile inanıyoruz. Her şeyi duyan Allah haber ediyor. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Ve Allah'ın azametiyle korkularından çatlayacak duruma gelirler. Sanki çatlayacaklar. Allah'ın göklerde olduğunu söyleyenler bu ayetleri bir düşünsünler. Allah gökte ise, Allah son bulabilecek olan bir varlığın içinde mi? Ne biçim düşünüyorlar? Allah gökte diyorlar. Allah gökte ise Allah Azze ve Celle çatlayabilecek olan bir varlığın içinde mi? Allah az haşa kendi yarattığının içinde mi? Ve çatlayabilecek olan bir varlığın içinde mi? Gökler son bulacak bir gün. Kıyamet esnasında tarumar olacak her şey. Allah tarumar mı olacak göklerin içinde ise? Bu nasıl bir anlayıştır? Allah göklerde değildir elbette. Göklerin üzerinde kürsi var. Onun üzerinde kainatın tavanı mesabesinde olan arş var. Allah Azze ve Celle arşın üzerinde arşı istiva etmiş. Er-Rahman alel arş isteve buyurulmuş. Rahman olan Allah arşı istiva etmiş. Gökler de neyin nesi? Ve huvallahu fissemavati ve fil ard. En'am suresinin 3. ayetinde. O Allah göklerde ve yerde olandır şeklinde anlayanlar. Evet, ayetin belki tercümesi o şekilde yapılır ama takdir edilmesi gerekir. Orada bir takdir var. Ve huvallahu fissemavati ilahun ve fil ardı ilah. O göklerde ilah olandır ve yerde de ilah olandır. Göklerde değil yani, gökte ilah olandır. Yerde değil yani, yerde ilah olandır. Çünkü yer mahluktur. Gökyüzü de mahluktur. Halbuki mahluk sonradan yaratılan demek. Allah Azze ve Celle sonradan yaratmış olduğu varlığın içinde midir? Sonradan yaratmış olduğu varlığın içinde olacak olursa, o zaman o varlık da kadim olması gerekir. Allah ile birlikte o da el evvel olması, ezeli olması, başlangıcının olmaması gerekir. Halbuki göklerin bir başlangıcı var. Gökler sonradan Allah tarafından yaratılmadı mı? O halde o gökler yokken Allah neredeydi? Demek Allah'ın mekana ihtiyacı yok. O vardır ve mekansız olarak vardır. O vardır ve zamansız olarak vardır. O zaman yokken vardı. Mekan yokken vardı. Zamanı ve mekanı da o yarattı. Dolayısıyla nasıl olur da sonradan yaratılmış olanın kendi yarattığının içine girer? Hem o göklerin üzerinde kürsi var. Onun üzerinde arş var. Allah onların altında öyle mi? Allah'ın üzerinde başka şeyler var öyle mi? Olur mu öyle şey? Allah Azze ve Celle burada min fevkihin demek suretiyle o semaların göklerin üzerinden, gökler üzerinden çatlayacak gibiler buyuruyor. Onlar Allah'ın azametiyle, Allah'tan korkularından dolayı Allah'ın kudretini görünce üstlerinden, alttan değil, ortadan değil. Allah onların içinde olmuş olsaydı ortadan çatlar derdi o zaman. Ama Allah Azze ve Celle onların üzerindedir. Onun içinde değildir, arşın da üzerindedir. Er-Rahman alel arş isteve buyurulmamış mı? Allah göklerin üzerinde olan kürsi, kürsinin üzerinde olan arş, Allah arşın da üzerinde buyurulmuyor mu? Mekan olmayan bir yerde, zaman olmayan bir makamda ve burada min fevkihin buyurarak o semavatın, o göklerin üst taraflarından çatlayacaklarını, çatlayacak duruma geldiklerini ifade ediyor. Bu şekilde işaret ediyor ki Allah Azze ve Celle onların üzerindedir. Onlar üstten çatlayacaklar diyor çünkü. Demek ki Allah Azze ve Celle göklerin içinde değil, göklerin üzerindedir. Bir mekan düşünmeyeceksiniz. Onun üzerinde, daha üzerinde de hala öyle değil, bir mekan düşünmeyeceksiniz. Mekanın olmadığı bir makamdadır. Mekanı çünkü kendisi yarattı. Mekan yokken kendisi vardı. Eğer bir mekanda ise o zaman mekan yokken neredeydi? Demezler mi adama? Sormazlar mı? Madem ki filan yerdedir, o halde o yer yokken neredeydi demezler mi? O yeri kim yarattı? Madem Allah yarattı diyeceksin. Peki o zaman o yokken Allah vardı yani, öyle mi?
Evet öyle. O zaman Allah o zaman neredeydi?
Cevap veremezsin bu soruya.
İyisi gel Allah göktedir demeyi bırak. Allah bir mekana muhtaç değil.
Allah azze ve celle göklerdedir ayeti ve huvallah fis semavat,
yani fis semavati ilah manasında Zuhruf suresinde de öyle buyuruyor. Ve huvellezi fis semai ilahun ve fil ardı ilah. O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de, açıkça bu ifadeler geçiyor. Fis sema demiyor sadece. Fis sema ilahun ve fil ardı ilah.
Ayet ayeti açıklıyor yani. Ve huvallah fis semavetten maksat ne? Yani Zuhruf suresine bakacak göreceksin. Kur'an, Kur'an'ı tefsir ediyor. Kur'an'dan daha iyi bir müfessir olabilir mi? Ayetlerdeki kapalı noktaları başka ayetler açıklıyor. Hazreti Peygamber açıklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Allah'ın gökte olduğunu söylemedi. Biz elimizi kaldırırız havaya. Allah orada olduğu için değil. Yücelik manasında Allah'ın yüceliğini anlatmak için, yani yüksek yerde olduğunu, yüksek bir makam manasında, mekan olarak yükseklik değil. Yüksek bir makam, mesela yüksek yerlerde adamım var denir hani mesela. Yüksek yerlerde adamı var derler. Yüksek yerlerde adamının olması, gerçekten yüksek bir apartmanda adamı var demek midir? Ya da dağların yüksek yerlerinde adamı var demek midir? Kim bunu böyle anlar?
Herkes anlar ki makam olarak yüksek yerlerde demek tanıdıkları var. Bina olarak, rakım olarak yüksek yerlerde kimse böyle anlamaz. Allah Azze ve Celle bu şekilde göklerin üstlerinden çatlayacak duruma geldiklerini ifade ediyor. Bu hem Allah'tan korkularından, Allah'ın kudretini anlamış olmalarından. Demek ki onlar bizim görmediklerimizi görüyor. Demek ki onlar bizden daha fazlasını görüyor. Kainat kitabını demek bizden daha fazla okuyabiliyor. Allah'ın azametini görüyor. Ve çatlayacak hale geliyor. İnsan kendini akıllı zannediyor. Ama şimdi düşünsün bakayım. Acaba insan mı akıllı, gökler mi daha akıllı bir yönüyle? Evet, başka bir yönden bakarsanız insan daha akıllı. İnsan icatlar yapabiliyor. İnsana verilen akıl böyle bir akıl. Ama Allah'ın kudretini anlama noktasında gökler kadar bile aklı yok. Belki bilgisayar yapma noktasında göklerde olmayan kabiliyetlere sahip. Dağlarda, taşlarda olmayan kabiliyete sahip. O yönden öyle. Uçak yapıyor, gemi yapıyor, uzaya gidiyor. Doğru. Ama Allah'ın kudretini anlama noktasında gök kadar değil, taş kadar bile değil. Karınca kadar bile değil. Karınca Allah Azze ve Celle'nin kudretini anladığı için daima Rabbini zikretmektedir. İnsan onun kadar da zikretmiyor. Demek onun kadar da onun büyüklüğünü, yüceliğini, Ali ve azim oluşunu anlamıyor. Aynı zamanda ayet onların, o müşriklerin laflarından dolayı gökler çatlayacak duruma geliyor manasına da gelebilir. Onlar konuştukları lafın ne kadar iğrenç olduğunu fark etmiyorlar. Onlar az bir hata yaptıklarını zannediyorlar. Onlar Allah'a ortak koşunca bir şey olmaz zannediyorlar. Önemsemiyorlar. Bir takım varlıkları Allah'a eş koşuyorlar. Şunun da kainatın idaresinde sözü vardır diyorlar. Filan yıldız da filan işlerle görevli diyorlar. Filan işleri, mesela yağmuru filan yıldız yağdırıyor. Rüzgarı falan, öbürünü filan diyorlar. Her birine, her bir puta veya her bir yıldıza ya da her bir Allah'a ortak koştukları şeye bir görev yüklüyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını onlara veriyorlar. Ve bunların kainatın idaresinde söz sahibi olduklarına inanıyorlar. Ve kendilerini rahatlatmak için de
Diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara aslında Allah'a yaklaşmak için tapıyoruz diyorlar.
Hakikatte onları Allah makamına koymuyoruz. Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunlara tapıyoruz diyorlar.
Kendilerini böyle rahatlatmak istiyorlar. Bu konuştukları lafın ne kadar Allah katında ciddi olduğunu anlamıyorlar. İnsan bir laf söyler, cehennemlik olur, farkında olmaz, kendince önemsizdir. Ama Allah katında çok önemlidir. Bazen de tersine bir laf söyler, farkında olmaz, önemsemez ama Allah'ın hoşuna gider, onun sayesinde belki de cennetine koyar. Kendisi önemsemez ama Allah katında önemlidir. İşte insan ne söylediğine dikkat etmeli. Bazen mesela bir insan bir laf söyler, çok ağrımıza gider ya hani, unutamayız o lafını. Unutamazsınız. 30 sene geçer aradan, unutamazsınız. Zamanında birisi size bir laf söylemiştir. Yahut da sizin davanıza bir laf söylemiştir. Yahut da sizi yalnız bırakmıştır. Yahut da sizi arkanızdan vurmuştur. Unutamazsınız. Bıçağın yarası geçer ama dil yarası geçmez. Bıçağın yarası geçer ama hıyanetin acısı geçmez. Bazı şeyler asla unutulmaz. Ancak Allah kıyamet gününde unutturmak isterse insan unutabilir. Yoksa insanın elinde değil. Nasıl ki böyle, aynı şekilde Allah Azza ve Celle katında da bazı şeyler var ki, onlar Allah katında büyüktür, o laflar Allah katında çok büyüktür ama insan onun farkında değildir. Önemsemez o lafı söyler. Halbuki onun yüzünden belki cehennem belki gökler çatlayacak hale gelmektedir ama kendisi farkında değildir. Hatta cehennem de öyle. Kur'an-ı Kerim başka bir ayette, cehennem onları gördüğü zaman, kıyamet gününde yani, cehennem onları gördüğü zaman o Allah'a ortak koşmuş olanları o kadar öfkelenir ki kudurur buyuruyor. Cehennem onları görünce kudurur. O belki ben ne yaptım ki diye düşünüyor. Benim bu kadar büyük günahım yok ki gibi düşünüyor. Halbuki cehennem onun günahının büyüklüğünü ondan daha iyi anlamaktadır. Çünkü o Allah'a, kainatın padişahına ortak koşmuştur. Kendisi bunun farkında değil. Ama o cehennem bunu anlamaktadır ve onu gördüğü zaman kudurmaktadır. Gayizlanmaktadır, öfkelenmektedir, çatlayacak hale gelmektedir. Yalnızca gökler değil, cehennem de çatlayacak hale gelmektedir. Ve Allah cehenneme doldurdukça o kafirleri, hel imtelet, doldun mu dediği zaman, hel min mezid der. Yok mu daha ya Rabbi, yerim geniştir. Yok mu? Cehennem yok mu diye söyler. O kadar öfkelidir ki cehennem kafire karşı, Allah'a ortak koşana karşı. O kadar öfkelidir ki mahlukat kafire karşı. Her bir yediği ondan hesap soracak. Her bir elma, her bir armut, her bir lokma ekmek, her bir damla su. Ondan kıyamet gününde davacı olacak. Ya Rabbi beni bu kafir yedi ve beni pisliğe çevirdi, ondan davacıyım der. Çünkü kafirden nefret etmektedir. Çünkü Allah hakikatte rızıkları mümin kulları için yaratır. Kafirlere de imtihan olsun diye verir sadece. İmtihan olsun diye ayrım yapmaz bu dünyada. Güneş kafirin de üzerine doğar, yağmur onlara da yağar. Onların oradaki topraklar da onlara ürünler verir. Fakat davacıdırlar. Kafir kendini yediği için davacıdırlar. Gökler davacı olduğu gibi. Üstlerinden o gökler çatlayacak gibidir. Vel melâiketu yusebbihune bihamd rabbihim. Vel meleklere gelince onlar da Rablerini tesbih ederler. Gökler bu şekilde, melekler de bu şekilde. Çünkü bunlar insandan çok daha güzel görüyorlar Allah'ın kudretini. İnsan nefsi olduğu için görmek istemiyor. Nefis engeller çıkartıyor. Nefis bir perde gibi, nasıl ki perdenin arkasındakini görmekte zorlanırsınız, aynen öyle. Nefis kuvvetlendikçe perde kalınlaşıyor. Nefsin dediğini yaptıkça perde daha kalın oluyor, daha kalın oluyor. O zaman arkasındakini göremiyor. Ne kadar ince bir perde, o kadar görmen mümkün olur. Nefsi zayıflattıkça, incelttikçe daha güzel görebileceksin hakikatleri. Göklerin nefsi yok ki, o yüzden güzel görüyorlar. Meleklerin nefsi yok ki, o yüzden güzel görüyorlar. Ve o yüzden sürekli o kudreti görünce daima tesbih edebiliyorlar. Usanmıyorlar çünkü her an görüyorlar. Ve nefisleri yok ki onlara engel olsun. Şeytan da onlara engel olamıyor ki. Kendi cinslerinden olan bir başka engel de yok ki. Ama insanın önünde hepsi var. İnsana insanlar engel, insana şeytan engel, insana nefsi engel. Bütün bu engeller ve dünya sevgisi ne kadar fazla ise insanda, o kadar insanla Allah arasında perde kalındır. Ne kadar dünya sevgisi, o kadar perdenin kalınlığı. Ne kadar dünya sevgisi, ne kadar çok çeşitli şeyleri seviyorsan o kadar Allah'la aranda perde var. Nefis insanla Rabbi arasında bir hicaptır, bir perdedir. Onu parçalamadan Rabbine ulaşamazsın. Onu zayıflatmadan, inceltmeden Rabbine ulaşamazsın ve baktığın zaman göremezsin. Herkes bakar ama herkes görmez. Kafir de bakar Müslüman da. Müslümandan Müslümana da fark var. Normal bir insan da bakar, bir veli de. Normal bir insan da bakar, Abdülkadir Geylani de. Normal bir insan da bakar, Ebu Bekir Ömer de. Normal bir insan da bakar, Hazreti Peygamber de bakar. Herkes imanına göre görür. Ne kadar iman, o kadar görmek kudreti. Ne kadar nefisten uzaklaşırsa, o kadar net görebilir. Nasıl ki şu üzerimizdeki gökyüzü var ya hani, o bizim o ozon tabakası, daha doğrusu o atmosfer, bütün tabakalar, 7 tane tabaka. O 7 tabaka olmasa biz uzayı daha net görürüz ya hani, o zaman yıldızları ne kadar güzel görürdük. Kur'an bir ayette buyurur ki, eğer bir yol bulsalardı, semadan çıksalardı, bir kapı bulsalardı, semadan dışarıya çıksalardı, atmosferin dışına yani uzay boşluğuna çıksalardı, büyülenirlerdi ve herhalde büyülendik derlerdi. O güzelliği gördükleri zaman biz herhalde büyülendik, yanlış görüyoruz derlerdi. İşte ne kadar insan bu perdelerden kurtulur da üstünü görebilirse, o kadar net görmeye başlar ve o kadar Subhanallah der ve o zaman melekler gibi daima tesbih eder. Meleklerin günahı olmadığı halde daima tesbih ediyorlar çünkü görüyorlar. Kudreti görüyorlar, ilmi görüyorlar, rahmeti görüyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'yi anlayabiliyorlar. Bizden daha iyi anlıyorlar. O zaman da daima tesbih edebiliyorlar. İşte melek olmadığı halde insanın 10 dereceye gelebilmesi. İstenilen bu. Kendindeki meleklik hasletini kuvvetlendirmesi. Kendinde olan şeytanlık, domuzluk ve köpeklik hasletlerinden kurtulması, bunları zayıflatması ve meleklik hasletini güçlendirmesi ve artık görecek bir göze ulaşabilmesi, bu insan için mümkün. İnsan bu şekilde yaratıldı. Melekler tesbih ediyorlar çünkü Allah'ı anlıyorlar, çünkü marifetullah'a ulaşmışlar. Çünkü kainatı görebiliyorlar, çünkü engeller yok önlerinde. Görüyorlar ve tesbih ediyorlar. Kalbim temiz diyenler, melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Bu sana ne ifade ediyor? Melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Onların nefsi yok, senin nefsin var. Onların günahı yok, senin günahın var. Onlar günahsız olmalarına rağmen, Onların nefsi yok, onların şeytanı yok, onları kandıran yok. Ve onlar daima tesbih ediyorlar. Bizim günahımız var. Buna rağmen tesbih etmek istemeyenler ne kadar büyük bir nankörlük yapmaktadırlar. Benim kalbim temiz, o yüzden benim namaza ihtiyacım yok gibi düşünenler, kalbin nerede temizledin bilemiyorum. Kalbinin temiz olmadığını anlıyorum. Temiz olsaydı böyle kibirli kibirli konuşmazdın. Zaten kibirden daha büyük bir çirkeflik mi var? Kibirden daha büyük bir günah mı var? Kibir şirktir. Kibirli olup da kalbim temiz diyen adam, bataklığa düşmüş de, tuvalet çukuruna düşmüş de, ben yine de temizim diyen adama ne kadar da benziyor. Göklerde, yerde olanlar hepsi Allah'a tesbih ederken, günahsızlar Allah'a tesbih ederken, günahkar olan insan Allah'a tesbih etmek istemiyor ve benim kalbim temiz diyor. Tembelliğini örtbas etmek için. Kalbin temiz değil. Temiz olsaydı da meleklerinki kadar değil. Bak melekler tesbih ediyorlar. Günahkar oldukları için de değil. Allah, Allah olduğu için. Madem Allah'tır, madem yaratıcımızdır, madem rızkımızı verendir, madem ki sonsuz ilim sahibidir, kudret sahibidir, o halde onun önünde eğilmek lazım gelir. Cenneti için değil, cenneti olmasaydı da secde edilmeye layıktı. Cehennemi olmasaydı da korkulmaya layıktı. Cenneti ve cehennemi olmasaydı da ibadete layıktı. Kalbin gerçekten temiz olsaydı da ibadet etmeliydin. Çünkü o buna layık. Hazreti Peygamber sabahlara kadar namaz kılardı bazen. Ayakları şişerdi. Dediler ki ya Resulallah, senin günahın yok ki. Ufak tefek bir takım hataların varsa bile zaten bağışlanmış. Neden bu kadar kendini yoruyorsun ya Resulallah? Buyurdu ki, şükreden bir kul da mı olmayayım? Efele ekûne abden şekûra? İsterse günahım olmasın. Fakat şükretmeyeyim mi? Allah beni hayvan olarak yaratabilirdi. İnsan olarak yarattı. Kafir olarak yaratabilirdi. Bana hidayet nasip etti. Hem de beni peygamber yaptı. Şükreden bir kul da mı olmayayım? İlla da günah için değil demek istiyordu yani. Yanlış anlayışı düzeltmek istiyordu. Siz böyle mi anlıyorsunuz diyordu yani. Günah olunca mı insan Allah'a secde eder? Şükür için secde etmek gerekmez mi yani? Bak melekler de Allah'a tesbih ediyorlar. Kendilerini meleklerden de temiz görenler. Temiz değiller ama olsaydılar da yine Allah'a secde etmeliydiler. Çünkü Allah layıktır. Ananın babanın elini öpüyorsun. Hocanın elini öpüyorsun. Amcanın dayının elini öpüyorsun. Rabbim dediğin Allah'ın önünde eğilmen gerekmez mi? İşte melekler bu hakikati anlamışlar. Vel melâiketu yusebbihune bihamdi rabbihim ve yestağfirûne limen fil ard. Ve yeryüzünde olanlar için de istiğfar ederler. Bir taraftan Allah'a tesbih ederler, bir taraftan da yeryüzünde olanlar için de istiğfar ederler. Yani müminler için, Gafir suresi yani mümin suresinde Allah Azze ve Celle başka bir ayette öyle buyuruyor. Müminler için melekler istiğfar ederler. Çünkü melek Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği adam için istiğfar etmez. Kafir için istiğfar etmez. Allah Azze ve Celle'nin bağışlamam dediği şirk içinde olan adam için melekler istiğfar etmez. Çünkü Allah'ın sevmediğini melek de sevmez. Çünkü melekler Allah'ın sevdiklerini severler, nefret ettiklerinden nefret ederler. O yüzden yeryüzünde olanlar için istiğfar ederler ayetini ya müminler için olarak anlayacağız. Sadece müminler için istiğfar ederler Gafir suresindeki ayetin yardımıyla. Öyle anlayacağız. Yahut da kafirler de içine alırsa eğer, herkes için, yeryüzünde olan herkes için istiğfar ederler şeklinde anlayacak olursak, o zaman onlar için istiğfar, belki onlar için şefaat şeklinde bir istiğfar değil, ama belki ilham şeklinde ya da bir onların hidayeti için dua etme şeklinde. Yani ey Rabbimiz bunlara hidayet nasip et, bunlara akıl fikir ver şeklinde dua ediyor olabilirler. Onlara ilham verip, onlara ilhamlarda bulunup onların akılların başlarına gelmesi için bir şeyler yapmak istiyor olabilirler. Böyle şeyler yapıyor olabilirler en fazla. Yoksa kafir için istiğfar doğru olamaz. Çünkü Hazreti Peygamber de kafirler için istiğfar etmekten, onların namazını kılmaktan men edilmişti. O münafıklardan, kafirlerden ölen kimsenin namazını kılma, onların cenazesi başında durma, kabri başında durma buyurulmuştu. Kafir için şefaat yok, kafir için dua etmek yok. Ancak kafir için hidayeti için dua olabilir. Kafiri affet ya Rabbi diye dua olamaz. Kafire merhamet et ya Rabbi diye dua olamaz. Yalnız falan kafirin hidayeti için dua edilebilir. Ya Rabbi filanın meseleyi anlamasını nasip et denilebilir. Melekler yeryüzünde olanlar için istiğfar ederler. Müminlere yardım ederler, müminler için istiğfar ederler. Neden istiğfar ediyorlar? Onların istiğfarı hem onlar için dua etmek, onlar için yalvarmak, ya Rabbi onları mağfiret et, ya Rabbi onları bağışla demek. Aynı zamanda onlar için istiğfar etmeleri, onlar için şefaatçi olmaları demek. Melekler mümin kullar için şefaatçi olurlar. Ve aynı zamanda mümin kullara savaşlarda da yardım ederler. Yeşil sarıklıları hani bilirsiniz. Allah Resulü'nün döneminde olan savaşlarda da bazen yeşil sarıklı, bazen siyah, bazen kırmızı, bazen beyaz bir takım rivayetler var. Bu şekilde meleklerin gelip müminlere yardım ettiğini biliyoruz. Bir meleğin Mus'ab bin Umeyr'in kılığına girdiğini biliyoruz. Mus'ab Uhud'da şehit düşmüştü. Millet bilmiyordu. Bir melek onun kılına girmiş ve onun kılıcıyla savaşıyordu. Birisi Mus'ab dedi. Onu gören onu Mus'ab zannetti. Halbuki o melekti ve döndü, ben Mus'ab değilim dedi. Allah Azze ve Celle melekleriyle mümin kullarını her zaman desteklemiştir. Birçok savaşta müminler bunlara şahittirler. Nice savaşlarda kafirin füzelerinin patlamamasını sağlamışlardır. Kafirin attığı merminin isabet etmemesini sağlamışlardır. Kafirin vurduğu kılıcın kesmemesini sağlamışlardır. Hatta bazen müminlerle birlikte savaşmış ve kafire vurmuşlardır. Bedir'de olduğu gibi. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde anlatırken şöyle buyurur. O meleklere Allah dedi ki vurun o kafirlere. Melekleri yardıma gönderdiğini bizzat Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah Azze ve Celle müminleri 1000 melekle, 3000 melekle, 5000 melekle destekleyeceğini ve desteklediğini kitabında haber ediyor. Ve bütün bu melekler aslında Allah'ın yardımından ibarettir. Allah'ın meleklere ihtiyacı yoktur ama kullarına moral vermiş olmak için 1000 melekle destekler. Çünkü kafirler 1000 kişidirler. Müminlere destek olmak için Bedir'de Allah Azze ve Celle 1000 melekle de destekler. 3000 melekle de, 5000 melekle de. Eğer şöyle olursa size Allah 3000 melekle destekler. Şöyle olacak olursa 5000 melekle destekler şeklinde ayetler var. Vallahi meleklerine der ki, dedi ki Bedir'de vurun onlara. Vurun onların mafsallarına, vurun onların parmak uçlarına. Sahabe der ki, biz bu kafiri biz mi öldürdük yoksa melekler mi öldürdü? Onu anlamak için parmak uçlarına bakardık. Yanık olurdu, meleğin öldürdüğü kafirin parmak uçları yanık olurdu.
Hatta bir seferinde tam diyor vuracaktım, kılıcı çektim, kafire vuracaktım ki düşüverdi öldü. Bir ses işittim, kamçı sesine benzer. Bir ses işittim, benden evvel başka bir şey vurdu. Bunlar yalan söyleyecek insanlar değiller. Allah Resulü'nün ashabı bunu haber ediyor. Onlar söylüyorsa doğrudur. Bu zamanda da aslında çeşitli ortamlarda, belki Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da daha neler neler oldu. Allah Azze ve Celle müminleri ne kadar destekledi, ne kadar buna benzer acayip acayip olaylar oldu. Demek ki Allah Azze ve Celle melekleriyle desteklemektedir. Yalnızca istiğfar etmiyorlar demek ki melekler bizim için. Aynı zamanda yardım da ediyorlar. Bazen ilham veriyorlar, bazen şefaat ediyorlar. Mağfiret ediyorlar, ya Rabbi affet bunlar diyorlar. Yalvarıyorlar, neden? Çünkü melek müminlerin dostudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ve iskunna lil melaikati iscudu li ademe fesecedu. Biz bir zamanlar meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Secde ettiler. Allah o zamandan melekleri Müslümanlarla dost yaptı. Bu şekilde dost oldular bizimle. Evet, herkese secde etmek demek değil bunun manası. Adem'in neslinden kafirler de var elbette. Onlara tabii ki melek secde edecek değil. Ama yalnız bu secde yalnız Adem'e de değil. Bu da bir gerçek. Çünkü Adem'in neslinden, Adem'den büyük peygamberler var. Nuh Adem'in neslinden ama Adem'den büyük. İbrahim Adem'in neslinden ama Adem'den büyük. Musa, İsa ve Hazreti Muhammed salavatullahi aleyhi ecmain. Hepsi de Adem'den büyük. Adem'e secde ettiren Allah elbette ki Nuh'a da secde ettirdi. İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa'ya da sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette bunlar müminlerin dostlarıdırlar. Müminleri sevmektedirler. Çünkü biliyorlar müminler zor bir imtihandadırlar. Biliyorlar müminlerin nefsi var. Biliyorlar şeytanları var. Biliyorlar insanlardan da şeytanlar var etraflarından. Biliyorlar. Bu insanlardan olan şeytanlar Kur'an ifadesiyle şeyatin el ins vel cin. İns ve cin şeytanları. Gerek cinden gerek insanlardan olan bu şeytanlar zuhruf el kavl ile yaldızlı sözlerle insanları aldatıyorlar. Melekler bunu biliyorlar. Acıyorlar insanlara yani. O yüzden istiğfar ediyorlar. Biliyorlar insanlar zor imtihanda. Biliyorlar. Nefisle mücadele etmek çok zor. Biliyorlar. Hazreti Peygamber'i görmeden iman etmek, imanda daim olmak, mutmainliğe ulaşmak zordur, biliyorlar. Mucizeler görmeden iman etmek zordur, biliyorlar. Şeytanla mücadele etmek zordur, anlıyorlar. Biliyorlar nefisle mücadele zor, her ne kadar nefisleri yoksa da kendilerinin yine anlıyorlar. Çünkü akılları var. Anlıyorlar, nefsine mağlup olanları görüyorlar, nefisle mücadelenin ne kadar zor olduğunu görüyorlar. Bin kişiden bir tanesi dışında diğerlerinin nefsine mağlup olduğunu görüyorlar. Hazreti Peygamber öyle buyuruyor, kıyamet gününde Allah Adem'e diyecek ki, ey Adem, senin neslinden cehennemlikleri ayır. Adem der ki, ya Rabbi ben ne bileyim? Kaç tanesi cehennemlik? Allah buyuracak ki bin kişiden 999'u, birisi hariç diğerleri cehennemdedir. Melekler bunu görüyorlar. Herkesin nefsine mağlup olduğunu, şeytana mağlup olduğunu, insanlardan olan şeytanlara mağlup olduklarını görüyorlar. O yüzden acıyorlar ve onlar için istiğfar ediyorlar. İmtihan kolay değildir, bunu anlıyorlar. Okulun imtihanları bile zor. İnsan okula giden talebeye bile acır.
imtihanım var dediği zaman çok imtihana girmiş adam hemen o günleri hatırlar, imtihanın sıkıntısını hatırlar, imtihanın stresini hatırlar. Üniversite imtihanına girmiş adam üniversite imtihanının zorluğunu anlar ve üniversite imtihana giren adama dua eder. Çünkü kendisi o sıkıntıyı çekmiştir. Melekler imtihana girmediler ama onlar imtihana girenleri görüyorlar. Ve kaybedenleri, cehenneme doğru yuvarlananları görüyorlar. O yüzden Müslümanlar için dua ediyorlar. Ya Rabbi bunları bağışla diyorlar. Ela inna Allaha huvel gafurur rahim. Bilesiniz ki Allah gafur ve rahim olandır. Mağfiret sahibidir. Melekler de bunu bilmektedirler. O yüzden istiğfar ediyorlar. Ya Rab mağfiret diyorlar. Sen gafur ve rahimsin. Müminleri bağışlarsın. Bağışla ya Rabbi diyorlar. Rahim ismi bazı görüşlere göre ahiretle ilgilidir. Bu dünyada Allah Azze ve Celle Rahman ismiyle mümin ve kafir ayırt etmeksizin hepsine merhametiyle muamele eder. Rezzak ismiyle hepsine rızıklarını verir. O yüzden bu dünyada da bazen kafire Allah Azze ve Celle iktidar verir, güç kuvvet verir. Ona da yağmur yağar, ona da güneş doğar, onun da rızkı verilir. Çünkü Allah Rahman'dır. Ama kıyamet gününde ahirette Rahman isminden çok Rahim ismiyle muamele eder. Kafire vermez artık orada, sadece Müslümanlara verir. İşte Allah gafur ve rahim olandır. Yani ey melekler, Allah gafur ve rahimdir. Sizin dualarınızı kabul eder, istiğfarınızı kabul eder. Çünkü Allah gafurdur. Ve müminleri ahirette verir çünkü Allah rahimdir. Ama Allah'ın gafur ve rahim oluşu müminleri aldatmamalı. Kur'an başka bir yerde buyurur ki sakın şeytan sizi Allah rahmetiyle aldatmasın. Allah gafurdur, rahimdir. Evet ama aynı zamanda muntakimdir de. Bunu da unutma. Allah intikam da alır. Allah evet Rahman'dır, Rahim'dir. Evet Allah gafurdur, Rahim'dir. Allah evet Tevvab'dır. Evet Settar'dır, doğru ama Allah aynı zamanda muntakimdir. Allah kafirlerin yaptıklarını yanlarına bırakacak da değildir. Ne kadar Rahman olursa, Rahim olursa, merhametli olursa olsun. Aynı zamanda Allah el-Adıl'dır, adaletlidir. Adaleti mutlaka bir yerde gerçekleştirecektir. Madem bu dünyada gerçekleşmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor. O halde ahiret zorunludur. Madem ki Allah adaletlidir ve madem ki bu dünyada adalet yoktur, demek ki Allah ileride ahirette adaleti gerçekleştirecektir. Oraya bırakmaktadır. Sadece gafur değildir, sadece rahim değildir, aynı zamanda adaletlidir. Gafur sıfatının da gereğini yapar, rahim sıfatının da gereğini yapar. Nasıl ki bunların gereğini yapıyorsa, aynı zamanda adalet sıfatının da gereğini yapar, muntakim sıfatının da gereğini yapar. Amerika'dan intikam almazsa nasıl adaletli olmuş olur? O mazlumların intikamını almazsan nasıl muntakim olacak? Onların intikamını kendilerinin onlar alamadığı için Allah onların yerini almazsa o zaman nasıl el muntakim ismine layık olmuş olacak? Onlardan intikam alacak. Evet Allah gafurdur, rahimdir ama şeytan bizi bununla aldatmamalı. Allah'ın tüm sıfatları var. Bir tane iki tane sıfatı yok ki. Tüm sıfatlara sahiptir. Lehul esmaül husna. Bütün güzel isimler, sıfatlar hep onundur. Onda tam, bütün sıfatlar tamdır, eksik sıfatı yoktur. Herkese gafur ve rahim olsa, kimseye ceza veremeseydi o zaman eksik olmuş olurdu. Bir hakim düşünün ki ceza veremiyor. Herkesi bağışlıyor. Buna hakim der misiniz? Mesela başvurdunuz mahkemeye. Haklısınız, %100 haklısınız ama size hak vermedi, öbürüne ceza vermedi. Sizin kardeşinizi, ananızı, babanızı öldürmüş mesela haksız yere. Hakim onu bağışladı. Siz buna hakim der misiniz? Allah kendisine ne biçim adalet ya Rabbi dedirtmez.
Adaletli ol ya Rabbi dedirtmez. Kullarını bu şekilde konuşturtmaz.
Adaleti sağlar ki kulları arasında sıfatıyla muamele etmiş olsun ve eksik olmamış olsun ve kulları da itiraz etmemiş olsunlar. Allah Azze ve Celle kullarını konuşturacak değil. Her padişahın bir mahkemesi olmalı. Orada adaleti tesis etmeli. Bir hapishanesi olmalı, ceza vermeli. Mükafatı olmalı, mükafat vermeli. Allah Azze ve Celle kainatın padişahı olarak nasıl olur da bir hapishanesi olmaz, nasıl olur da mahkemesi olmaz? Sadece Gafur ve Rahim öyle mi? Olur mu öyle şey? Hem Gafur hem Rahim hem de Muntakim hem de adalet sahibi. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Allah'tan başkasını dost edinenler. Onlar var ya, Allah hafizun aleyhim. Allah onların üzerine hafizdir. Onların üzerinde gözetleyicidir ve her yaptıklarını kaydetmektedir. Her yaptıkları yazılmaktadır. Allah Azze ve Celle onların tüm yaptıklarını kaydetmektedir. Çünkü hafizun aleyhim buyurulmuştur. Hafiz, Kur'an hafızı ne demek? Kur'an hıfz eden, kafasında muhafaza eden adam demek. Ezberlemiş ve kafasında muhafaza ediyor. Bir yere gitmemesini sağlıyor, daima tekrarlıyor. Allah Azze ve Celle haşa tekrar etmez. Allah hafizdir. Ve herkesin yaptığını bilir ve kaydeder ve gözetler. Dolayısıyla ey Resulüm, Allah'tan başkalarını dost edinenler, onları Allah gözetlemektedir. Sen üzülme. Onları Allah gözetlemektedir. Onlar yaptıkların hesabını sorulmayacağını zannediyorlar. Halbuki onlar Allah'tan başka dost edindikleri o varlıkları, o insanları veya o varlıkların kendilerine kıyamet günü dost olmadığını görecekler. Allah'tan başka kimi dost edinirseniz elinizde kalır. Hiçbirisinin size kıyamet gününde faydası olmayacak. İnsan o gün anasından babasından kaçacak. Dostundan, sevgilisinden, çocuğundan kaçacak. Herkesten kaçacak, bende hakkı olanlar var diyecek, herkesten kaçacak, aman beni görmesinler diyecek. Bu dünyadayken dost ittihaz ettikleri, dostum dedikleri adamdan kaçacaklar. Ve kıyamet gününde onların arasında bir dostluk kalmayacak ve birbirlerinden davacı olacaklar. Ya Rabbi diyecekler, filan adam beni saptırdı, ondan davacıyım. O olmasaydı ben böyle olmazdım. Kimi başındaki liderlerden davacı olacak, halk kesiminden olanlar liderlerden davacı olacaklar. Mustadafin, ezilmiş olanlar müstekbirinden, o büyüklenenlerden, kibirlenenlerden, kodamanlardan davacı olurlar. Ama hepsi beraber cehennemdedirler. Bu davacı olmalar bir şey değiştirmez. Birlikte cehennemde yanmaktadırlar ve birbirlerinden davacı olmaktadırlar. Bu ne ifade ediyor? Bu şekilde davacı olmalar bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü kendilerine akıl verilmiştir. İrade verilmiştir. İradeleri kendi ellerindeydi ve tebliğ onlara ulaşmıştı. İslam onlara ulaşmıştı. Dolayısıyla bu mazeretleri kabul görmeyecek. İstedikleri kadar şöyle desinler, böyle desinler. Hiçbir şekilde mazeretleri kabul görmeyecek. Bir kısmı da şeytanı suçlayacak. Şeytanla dost olmuş olanlar, şeytana tapanlar. Şeytana tapan deyince aklınıza satanistler gelmesin sadece. Hakikatte her kim şeytana itaat ediyorsa şeytana tapmaktadır. Tapmak ne demek? İtaat etmek demek. İbadet, itaat demek. Kime itaat ediyorsan ona ibadet ediyorsun. Şeytana itaat ediyorsan şeytana ibadet ediyorsun.
liderlere itaat ediyorsan, kodamanlara, zenginlere, Allah'la savaşan o liderlere, Allah'a karşı meydan okuyan o liderlere, Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen o liderlere itaat ediyorsan, onları dost kabul ettiysen,
bilesin ki kıyamet gününde o dostlar birbirlerine düşman olacaklar. Kur'an öyle buyuruyor. O gün dostlar birbirlerine düşmandırlar. Bu dünyada dost olurlar. Hatta bazen mesela adam der ki kızına, kızım sen başını aç, okula git, günahı bana. Hem vallahi hem billah kıyamet gününde kızının yerine cehenneme girmek istemeyecek. Ya Rabbi diyecek, onun günahını ben niye çekeyim? O zaten kendisi istiyordu, ben de bahane ediyordu. Ben zaten demesem de yine gitmek istiyordu aslında, benim lafımı da bahane etti. O gün ya Rabbi ben dedim demeyecek. On da canı istiyordu ya Rabbi diyecek. Onu suçlayacak. Çünkü o gün kendisini cehennemden kurtarabilmek için herkes birbirini suçlayacak.
Ey Resulüm, Allah'tan başkalarını dost ittihaz edenler, bil ki Allahu hafizun aleyhim. Allah onların yaptıkları üzerine gözetleyicidir. Ve me ente aleyhim bi vekil. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Sen üzülme. Allah sana onların yaptıklarını hesap sormayacak. Sana düşen tebliğ etmektir. Sen görevini yaptın. Ve me aleyke illel belag. Sana düşen başka bir vazife değil. Sadece tebliğ etmektir. Sen onlara ulaştırdın. O halde mesele yok. Sen görevini yaptın ey Resulüm. Onların günahlarından sen mesul değilsin ve onların üzerine vekil de değilsin.
Kıyamet gününde sen onların savunucusu değilsin.
Onların vekili, avukatı sen değilsin.
Madem ki onların avukatı sen değilsin, o halde sana ne? Onların yaptıklarından dolayı üzülmene gerek yok. Sen görevini yaptın ey Resulüm. Madem ki görevini yaptın, tebliğ ettin, onlara İslam'ı ulaştırdın. Artık onlara akıl verildiği için onlar mesuldürler. İrade verilmiştir, akıl verilmiştir ve buluğa ermişlerdir, yaşları tamamdır. Aynı zamanda onlara irade verildiği gibi imkan da verilmiştir. İtaat edebilirlerdi Allah'a ve Allah'tan başkalarını da reddedebilirler, onlara karşı mücadele verebilirlerdi. Madem ki bunu yapmadılar, madem ki onları Allah'a ortaklar koştular, o halde sen onlardan mesul değilsin ey Resulüm. Allah Azze ve Celle sadece peygamberine hitap etmiyor aslında burada. Onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e, bütün İslam davetçilerine hitap ediyor.
Ey İslam davetçileri, siz de kafirlerin üzerine vekil değilsiniz.
Görevinizi yapın ve onların yaptıklarından dolayı da üzülmeyin, moralinizi bozmayın.
Çünkü çok fazla üzüntü ve çok fazla moral bozukluğu insanı görevlerinden alıkoyar. O yüzden fazlası da iyi değil, üzüntünün fazlası da zararlı.
Allah Azze ve Celle burada peygamberini rahatlatıyor. Çünkü Allah Resulü çok üzülüyordu.
Anlatıyordu, anlamak istemiyorlardı. Üzülüyordu Allah Resulü. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberin teselli ediyor. Ve bu Allah'ın ahlakı. O halde müminler birbirlerini teselli etmelidirler.
Mesela hoca talebesini teselli edecek. Başarılı değilse teselli edecek. Sen görevini yaptın diyecek. Görevini yaptıysan kafanı yorma diyecek. Ana baba çocuğunu teselli edecek. Oğlum kızım sen görevini yaptın diyecek.
Allah Azze ve Celle'nin ahlakıyla ahlaklanmalıyız. İşte bu Kur'an'ın ahlakı. Allah'ın ahlakı, Kur'an'ın ahlakı. Allah Azze ve Celle büyüklerin küçükleri teselli etmesi gerektiğini öğretiyor. Ve görevinizin üzerinde şeylerden kendinizi mesul hissetmeyin, moralinizi bozmayın, bu marifet değil. Çok fazla üzülürsünüz, bu sefer görevinizi yapamaz hale gelirsiniz. Aşırı üzüntü de şeytanın size bir tuzağı olabilir. Şeytan sizi bu şekilde avlamak istiyor olabilir. Aşırı derecede sizi üzüntüye sokar, görevinizi yapamaz hale getirir ve siz bunu Allah'tan zannedersiniz. Halbuki şeytandan olabilir.
Ey Resulüm, sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah onların yaptıklarını kaydetmektedir. Ve herkesin üzerine vekil olan Allah'tır. Sen değilsin. Sen kafirlerin ve müşriklerin inandığı gibi bir şeye inanmıyorsun ki. Onlar şöyle inanıyorlardı. Taptıkları bir takım putlar, onların taptıkları bir takım putların kendilerine şefaat edeceğini, kendilerini kurtaracağını düşünüyorlardı. Eğer cennet cehennem varsa yani, o zaman bize onlar şefaat eder diyorlardı. Veya bir takım insanları göklere çıkarıp onların her şeye gücü yeten insanlar olduklarını söylüyorlardı ve kendilerini kurtarma yetkisinde olduklarını düşünüyorlardı. Onlar gelip bize şefaat eder ve bizi kurtarır diyorlardı. Ey Resulüm, sen böyle bir şey söylemiyorsun ki onlara. Sizi ben kurtaracağım demedin ki, neden üzülüyorsun?
Hazreti Peygamber Mekke'de akrabalarını toplamıştı. Bir gün onlara ey filan oğulları, ey falan oğulları diye seslendi. Toplandılar, dedi ki ey filan oğulları, nefsinizi Allah'a satın. Ben sizi kıyamet gününde kurtaramam. Malımdan bir şey istiyorsanız alın, sizin olsun. Ama kıyamet günü ben sizi kurtaramam. Ey falan oğulları, nefsinizi Allah'a satın. Ben sizi kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, ben seni kurtaramam. Ey kızım Fatıma, sen de nefsini Allah'a sat, seni de kurtaramam.
Ey Resulüm, sen onlara bunu söyledin. Sen onlara ben sizi kurtarırım demedin ki. O halde sen onların üzerine vekil değilsin. Sen onların avukatı değilsin. Sen görevini yaptın. Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Öğüt ver. Sen ancak öğüt verensin. Onların başında bir zorba değilsin. Onların başında vekil de değilsin, onların başında bir zorba da değilsin ey Resulüm. O halde sen görevini yap, gerisini Allah'a bırak. Allah Azze ve Celle eğer layıklarsa onlara hidayet nasip edecektir. Ve Allah Azze ve Celle mevzuya devam ediyor ama bundan sonraki ayete devam edecek olursak mesele uzayacak. O yüzden ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.